Neyse adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Dün söz verdiğimiz üzere bugün 15 haberleri sonrasında işte yine sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımız biliyorsunuz ama hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Zaman sesin döndü kulağımda, dedi uykudan uyan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti bahar. Söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la.
Saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülsüm Atay bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, çocuklara duyguların öğretilmesinden söz edeceğiz bugün ki çok önemli gerçekten, çünkü kendini ifade etmesi açısından çok büyük önem arz ediyor galiba, değil mi?
Evet, kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek birlikte yaşadığımız kişilerle ilişkilerimizin daha sağlıklı yürümesini sağlayabiliriz. Bu yüzden duygularımızı tanımak, fark etmek ve doğru şekilde ifade etmek, davranışımızı duygularımıza göre ve olması gerektiği gibi yönlendirmek çok önemli. Ki iyi bir sosyal yaşam, uyumlu bir yaşam yaşayabilelim.
Evet. Peki çocuklar duygularının ne kadar farkında acaba?
Çocuklar hissediyorlar ama tabii ki bu hissettiklerinin adının ne olduğunu henüz bilmiyorlar. Ve yaşarken, hı-hı, gördükçe, bunların nasıl dile getirildiğini fark ettikçe bunu öğreniyorlar. Duyguların adını öğreniyorlar ya da o duygular karşısında ne yapılması gerektiğini öğreniyorlar. Biraz mizaj da önemli aslında, hani bu nasıl hani nasıl ifade edeceklerini öğrenmeleri konusunda mizajlarından da etkilenirler. Öğretmek gerekiyor. Öncelikle duyguların ne olduğunu çocuklara öğretmek.
Öğretmek gerekiyor
ve onları düzenlemeyi derken, öğretmek de gerekiyor.
O zaman her zaman olduğu gibi anne babaların doğru yönlendirmelerine ihtiyaçları var herhalde. Çocukların duygularını daha iyi ifade edebilmeleri için, değil mi?
Evet, evet, doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Yani çocukların duygularını doğru tanımaya ve doğru yönlendirmeye ihtiyaçları var.
Peki anne baba nasıl yapacaklar? Onlar kendi duygularını çok iyi tanıyorlar mı acaba, çocuklarına öğretebilecekler?
Evet, genellikle çok iyi tanımıyoruz. Zaman içinde ama öğreniyoruz herhalde bunu. Ve daha farkındalığımız arttıkça, bunun öneminin daha çok farkına vardıkça duyguları, hem kendi duygularımızı anlamak, ifade etmek, hem de bunu çocuklarımıza öğretmekle de yükümlüyüz bir yandan.
Hı hı. Nasıl öğreteceğiz biz kendimiz tanımıyorsak, duygularımızı çok iyi bilmiyorsak çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz?
En önemlisi ben ne hissediyorum diye sormak.
Hı hı. Ama benim hissettiğimi o çocuk hisseder mi acaba? Belki onda daha farklı duygular uyandırdı.
Bunu önce biz kendi ne hissettiğimizi konusunda uzmanlaşırsak, çocuğumuzun da ne hissettiği konusunu daha kolay fark edebiliriz. Yani, hı-hı, önce duyguları, çünkü tüm duygular aşağı yukarı bütün top kültürlerde benzer bir takım mimik ve jestleri oluşturuyorlar. Bunlar otomatik, yani bir refleks gibi ortaya çıkıyor. Ve o anda yaşanan olay sırasında çocuğun verdiği işte tepkiye göre bunu bir an önce en hızlı şekilde okuyup onu çocuğa ifade etmek gerekiyor, aynalamak gerekiyor. Yani aynalamaktan kastettiğim yargılamadan,
hı hı,
olduğu gibi çocuğun o duyguyu anlamasını, kavramasını ve bunun normal olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Yani bütün duygular normaldir.
Empati kurarak yapılabilecek bir şey belki, değil mi?
Evet, empati kurularak yapılacak bir şey ama bir yandan da kültürel bir takım şeyler var. Yani hani, hı-hı, bunların da üstüne çıkmak gerekiyor. İşte ne bileyim, sinirlendiğini çok ifade etmemek gibi. Hani kızsan da bunu hiç belli etmemek. Çok üzgün olsan
ama
da
o da
bunu
bir duygu,
belli
değil
etmemek.
Mi?
Evet. Şimdi bu da bir duygu.
Evet.
Bunların ifade edilmesi gerekiyor. Ama uygun şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Yani duygu bastırılmadan ama duygunun ne olduğu fark edilerek ama doğru davranışlar. Yani çocukları muayene ederken çok sık görürüz. Çocuklar korkarlar. Çünkü kontrol, muayene sırasında kontrol onlarda değil. Ve bir şekilde zarar göreceklerini düşünürler.
Hı hı.
Ve buna da tepki verirler. Ailelerin tepkileri çok farklı oluyor. Ya biz onu anlatmıştık evde. Ne olduğunu biliyordu aslında. Niye şimdi böyle davranıyor ki? Aileler de kaygılanıyorlar ve çocuklarının uygun davranmadığını düşünerek bazı aileler utanıyorlar. Bazı aileler, yani doktorun yanında iyi, uygun davranmadığını,
hı hı,
düşünerek utanabiliyorlar. Evet. Çocuklarını ya da çocuklarının çok korkmuş olması, hı hı, onları çok rahatsız ediyor. Onlar bunun farkına varmıyorlar bazen ve çocuklarına uygun olmayan şekilde, duygudan uzaklaştıracak şekilde dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar.
Hı. Bu da sakıncalı.
Bu da sakıncalı. Çünkü duygunun içinde kalmazsanız o duygunun ne olduğunu gerçekten öğrenemezsiniz.
Hı hı.
Duygunun içinde kalıp kalabilmeyi öğrenip bir süre sonra uygun tepkiyi vermek gerekiyor.
Peki
örneğin, çünkü her şey gerçekten korkutucu mu? Mesela bir muayene çocuğu muayene ederken doktorun canı, çocuk canının yanacağını düşünerek önceden ağlıyor.
Tamam, peki ilk seferinde böyle geldi. O duyguyu aşamadı. Bir dahaki gelişinde yine aynı duygu var. Yani bunun aşılması için ne yapmak gerekiyor? Şimdi, örneğin bir hekim korkusundan çocuğu arındırmak için ne yapmak gerekiyor?
Öncelikle yani çocuklar çevresindeki insanların tepkilerine göre de bazı şeylerden korkulması gerekiyor mu, kaçılması gerekiyor mu? Buna göre de bu şekilde de öğreniyorlar. Hı hı. Çocuk ağlıyor korkuyla ama annesi de bundan telaşlanıyor. Dolayısıyla çocuğa giden mesaj şu: evet, burada korkacak bir şey var. Ama anne orada genellikle tepkiler ya dikkat dağıtmak oluyor ya da korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok, size göre yok, sizin deneyiminize göre yok. Ama onun deneyimi henüz onunla baş edebilmiş değil. Hı hı. Çocuklara verilmesi gereken mesaj, annenin, işte anneye refakat eden kişinin korkacak bir şey yok olmadığını göstermek, kendisinin bunu göstermesi. Hı hı. Ve bu sırada da çocuğun aklından geçen, korktuğunu biliyorum, aynalamak dediğimiz, korktuğunu biliyorum ama şimdi sana böyle böyle yapacak, ne yapacağını önceden yani anlattığımızda çocukları hazırlanıyorlar ve ne hissedersen hisset, ben senin yanındayım. Bunu verdiğimizde deneyimlerle, tekrar tekrar deneyimle, her deneyimde aynı şeyi yaşayarak çocuk onun o deneyimin, bir doktora gitme deneyiminin korkacak bir şey olmadığını öğrenecek.
Evet. Peki size gelen çocuklarda bunu defalarca yaşadığınız aynı çocuklar vardır herhalde, değil mi? Aşılamayan. O tür durumlarda ne yapılması gerekiyor acaba?
Aşılamıyorsa anne babanın tepkisi nedeniyle aşılamıyor. Yani çünkü aileler çocuklarının ağlamasını...
O duyguyu öğretemediler o zaman.
Evet, öğretememiş oluyorlar. Evet. Ya da anne baba çocuğunun ağlamasının yarattığı, kendilerinde yarattığı strese dayanamıyorlar.
Evet.
Ve bu pek çok şey için söz konusu, hiçbir zaman ağlamalarını... Evet, tabii ki gereksiz yere ağlatmayacağız çocuğumuz ama ortada gerçekten bir tehlike yoksa da... onun dikkatini dağıtarak, onun duygudan uzaklaştırarak, onun duyguyu yabancılaşmasına neden oluyoruz. Bunu yapmamak lazım.
Evet.
Aslında duyguya yabancılaşmamaları lazım.
Yabancılaşmamaları lazım.
Yani utandı, kıskandı, kızdı, eşyasını vermek istemedi, kıskandı. Yani bütün bunlar normalde hepsi yaşanacak.
Yani çocukları ya, evet, yaşayarak, aslında duygularını yaşayarak, ifade evet. etmelerine de izin vermeniz evet, gerekiyor
ifade
galiba.
İfade etmelerine
değil
izin
mi?
Vermeniz gerekiyor.
Evet. Ama nereye kadar vereceğimizi...
O nereye kadar sınır. İsterse.
O nereye kadar
o nereye
isterse.
Kadar isterse. Çünkü bu da mizaçtı. Bazısı yatışmakla ilgili bir denizin ya da bir su kabın içindeki suyun çalkalandığını düşünün. Hı hı. İşte bazıları işte...
Biz durduramayız evet, onu.
Kendi
evet, duracak kendi
duracak.
Yani.
Kendi duracak. Sadece o durana kadar bizler yanında olacağız. Böylece o hani ben olumsuz bir duygudan da geçerken... Bu normaldir, bunu ifade etmem normaldir ve bunu hoşgörüyle karşılarlar. O dönem durumda gerekeni neyse onu yaparlar. Güvencesini de vermiş oluyoruz çocuklara.
Evet. Peki az önce mizaçtan söz ettiniz. Kız ve erkekte farklılık gösteriyor mu? Daha kolay öğrenebilirler gibi ya da yaşla orantılı mı, bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ya,
mizaç, önce mizaç ne ona bakalım. Hani dış duyu organlarımızla çevreden gelen uyaranlar ya da içimizden işte duygularımızın bedenimizin verdiği tepkiler, bunlar hep ortak tepkiler. Yani fazla ışık gelir ya da işte ne bileyim bir hızlı arabanın çok hızlı gittiğini hı-hı. algılarız. Ya da işte bir şeye kızarız. Bedenimizde işte ortak işte kalbimizin daha hızlı çarpması, ateş basması gibi ortak bir takım belirtiler hissederiz. Bunların uyarılma dış ortamdan gelen uyaranların ya da içeriden duygularla gelen uyarıların ne zaman bir tetiklenme yaratacağı ve ne düzeyde tetiklenme yaratacağı kişisel farklılıklar gösteriyor. İşte bu farklılıklar, yani eşik değerlerdeki farklılıklar mizaç. Bunları da genetik olarak aktarıyoruz çocuklara. Hı hı. Ve deneyimlerle bunlar biraz daha yumuşayabilirler ama iki tane iki farklı işte mesela yabancılarla çabuk ısınmak ya da yabancılardan önce çok çekinmek. Bunlar farklı mizaçlar çünkü iki aynı uyaran yabancı işte bazı çocuklar çok kolaylıkla ısınırlar bazıları bir süre çekinirler işte annelerini babalarının arkalarına saklanırlar gibi. Ama hani çocukluğunuzu hatırlayın. Başlangıçta utangaç bir çocuksanız büyüdükçe bu azalır. Daha çabuk ısınırsınız. Nasıl baş edeceğinizi öğrenirsiniz. Yani en azından bu böyle bir duygu geldiği zaman olması gereken neyse. Mesela merhaba demek istiyorsun, demeniz gerekiyorsa sosyal olarak. Onu daha kolay diyebilmeyi öğrenirsiniz. Yani biraz deneyim bağımlı ama doğuştan daha farklı mizacı. Yani mesela çabuk ısınan bir çocuk kadar olamıyor genellikle.
Evet. Yani genetik aktarımlar çok büyük önem taşıyor diyorsunuz. Değiştirilmesi zor mu bu anlamda baktığımızda?
İşte duygunun farkında olup da onun üzerinde çalışırsanız değiştirebilirsiniz.
Peki o duygu çalışımlarını nasıl yapmamız gerekiyor? Ya da kaç yaşından itibaren kendileri yapabilirler? Tamam anne baba öğretecek ama belli bir yaştan sonra da kendi aşıyor dediğiniz için soruyorum.
Yok şöyle oluyor. Önce anne baba tabii ki farkına varacak. Ve çocukta farkına varıp çocukta bunu dışarıdan çocuğun anlamasını, algılamasını için fırsat tanıyacak. Öğretildiği zaman özellikle hani bunlar ilk 3-4 yaş içinde 6 yaşına kadar daha kolay öğretilebiliyor bu tür şeyler. Çünkü çocuğun dünyayı öğrenme tanıma yaşı.
Evet.
Ne gerçek tehlikedir, ne yalancı tehlikedir, ne kaygı gerçekten duyulması gereken bir şeydir, ne aslında kaygıya gerektirmeyen bir şey. Bunlar öğreniliyor.
Evet, daha çok o yaş çocuklarında karşılaşılan utangaçlık, sosyalleşmede sıkıntı yaşıyorlar belki. Bununla ilgili bir örnek verebilir misiniz? Yani, nasıl aşılabilir mesela?
Yani sosyal, duygusal gelişim deneyim bağımlı. Ne kadar çok deneyim yaşarsa o kadar iyi. Yani ne kadar çok yaşıtlarıyla ya da yabancılarla ne kadar çok karşılaşırsa. Bu her fırsatı yani günlük yaşam içindeki pek çok şeyi fırsat olarak kabul etmek lazım. Mesela işte markete gidiyor, kasadaki görevliyle iletişime geçmesini teşvik etmek. İşte bakkala gidiyor, işte bakkaldan ekmeği onun istemesi için yüreklendirmek. Ama sadece baskı yaparak değil, hani bunun hadi şimdi sen söyle yaptığı zaman bunu onaylayarak aferin diyerek bak yapabildin gördün mü? Önemli olan yapmak değil yapmak için gayret etmek. Gayretin övülmesi bile yani bir adım bile atıyorsa bunu söylemek için ya da hiç konuşmadan işte kartı uzatıyorsa hiç kartı uzatmaması yapıp arkasına saklanmasındansa gözüne bakarak yabancının kartı uzatması bir çabadır, bir gayrettir.
Adımdır,
evet
diyorsunuz.
Bu bile bir adımdır. Yani çocuğun olduğu yere göre peki tamam onu yapamıyorsun anladım hani ama yapmayı öğreneceksin. Şimdi şunu yap belki bu kadarını yapabilirsin. Hadi gel bir deneyelim. Bazen de biraz böyle elinden tutarak hadi onun mesela kartı uzatacak azıcık elinden tutarak küçük bir zorlama. Zorlama demeyelim biraz böyle teşvik ederek fiziksel teşvikle de destek olmak gerekiyor.
Bu öğrenimlerin tamamlandığı bir yaş var mıdır? Bu yaştan sonra öğrenemez diyebilirsiniz.
Her yaşta öğrenilebilir. Yani her yaşta öğrenilebilir ama ne kadar erken öğrenirse bir çocuk bunları o kadar hayat boyu zaman kazanmış oluyor.
Evet.
Dolayısıyla avantajlı hale geçmiş oluyor.
Evet, dolayısıyla her zaman olduğu gibi önce anne babaların bu duygularını çok iyi tanıyıp çocuklarına bu anlamda aktarmaları yönlendirmeleri gerekiyor diyorsunuz.
Evet.
Evet, peki efendim.
Ve çocukların ağlamalarından korkmamaları gerekiyor.
Ağlatalım yani diyorsunuz.
Ağlatmayın. Evet. Ağladıklarında korkmayın.
Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun,
teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri bölümünden yardımcı doçent doktor Sayın Gülsüm Atay bizlerleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz
ben
kendilerine.
Teşekkür ederim.
Ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
artar gül armanı gibi, canımın dermanı gibi. Yatar gül armanı gibi, canımın dermanı gibi. Her yanında çiçek açmış bin boğa ormanı gibi. Her yanında çiçek açmış bin boğa ormanı gibi. Nesine yar, nesine ölürüm yar sesine. Bir daha vursaydı nefesin nefesime, bir daha vursaydı nefesin nefesime. Canım sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Canım sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasa mı geldin? Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasam geldi. Nesine yar, nesine ölürüm yar sesine. Bir daha vursaydı nefesin nefesime, bir daha vursaydı nefesin nefesime.
15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'nın en köklü festivallerinden 28. Ankara Uluslararası Film Festivali ile ilgili bilgiler almak üzere Festival Başkanı Sayın İnci Demirkol'a merhaba demek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, merhabalar, merhabalar.
20 Nisan'da başladı, 30 Nisan'da sona erecek festival. Nasıl geçiyor öncelikle?
Çok güzel geçiyor. Bütün Ankara'ya teşekkür ederiz, Ankara seyircisine. Gerçekten festivalin hem filmlerine hem laboratuvar dediğimiz, festlab dediğimiz workshoplar, çalışma atölyeleri, yönetmen sohbetlerine hepsine dolu dolu katılıyorlar. Biz de böyle sahiplenmelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ne güzel, neler vardı efendim festival programında?
O zengin bir programımız var. Kısadan belgesele, uzundan ulusal filmlere. Ulusal yarışma yeni başladı. İşte kısalar yarışma bitti ama dünya örnekleri devam ediyor. Dünya sinemasının her köşesinden çok çeşitli filmler var. Ustalar, anılarına, son çekilenler, dünya sinemalarında özellikle festivallerden ödül almış filmler, Terence Davis dosyası. Oldukça zengin bir programdı. Seyircimiz de onu kabul etti diyelim.
Ne güzel. Peki en çok hangisine ilgi? Kısalara mı, belgesellere mi, dünya sinemasına mı, ödüllü filmlere mi?
Hepsine ayrı ayrı. İşte bazen bir film öne çıkabiliyor. Onur Ünlü'nün dün filmi vardı. Herkes yerde, merdivenlerde izledi.
Hangi filmdi efendim?
Kırık Kalpler Bankası, son filmi.
Evet, evet.
Ondan sonra bugün yarışma filmleri çok dolu geçiyor. Yine aynı şekilde insanlar hani ne olur merdivenlere razıyız. diye böyle bir baskı var üzerimizde.
Ne güzel.
Onun dışında işte bu Terence'ler güzel geçiyor. Jim Jarmusch'un filmi var. Bir filmi tek gösterim yapmıştık. Şimdi ikinci gösterim yapıyoruz mecburen. Tekrar atlarını satın aldık. Tekrar bir gösterim daha yapacağız. Yani gayet iyi geçiyor diyebilirim.
Ne güzel. Peki birazcık da yarışmalardan söz edelim. Yarışmalara katılan filmler hangileriydi? Ödüller ne zaman dağıtılacak?
Bütün filmlerin kısa belgesel uzun metrinin ödülleri 30
Nisan günü.
Nisan'da, evet. Pazar akşamı ödül törenle dağıtacağız. Hepsi o zaman. Yarışmaya da 11 film katıldı. Bunları ben isterseniz hemen sayayım.
Lütfen.
Bir dakikanızı rica edeceğim.
Konuklar vardı tabii ki bu arada. Konuklarınız kimlerdi?
Şimdi açılış töreninde...
Alo? Alo? Evet, sanıyorum festival başkanı İnci Demirkol'la telefon bağlantımız kesildi. Arkadaşlarım tekrar bağlantı kurmaya çalışıyorlar. 28. Ankara Uluslararası Film Festivali hakkında konuşuyorduk Sayın İnci Demirkol'da. 20 Nisan'da festivalin başladığını, 30'unda sona ereceğini söyledi Sayın Demirkol. Ve 30 Nisan'da da yarışmaya katılan 11 filmin hangileri olduğundan söz edecekti ki bu 11 filmin yarışma sonuçlarını da 30 Nisan günü açıklayacaklarından söz etmişti ki telefon bağlantımız kesildi. Arkadaşlarım yeniden bağlantı sağladılar. Sayın İnci Demirkol, beni duyabiliyor musunuz efendim?
Evet, evet.
Evet.
Şimdi
11 filmden söz ediyorduk.
Bir sayayım.
Evet, buyurun lütfen.
Albüm var, Mehmet Can Mertoğlu'nun yönettiği. Babamın Kanatları, Kıvanç Sezer. Genco, Ali Kemal Çınar. Kaygı, Ceylan Özçelik. Koca Dünya, Reha Erdem. Martı, Erkan Tunç. Rüzgarda Salınan Nilüferler, Seren Yüce. Rüya, Derviş Saim. Siyah Karga, Tayfun Aydın. Taş, Orhan Eskikoy. Zer, Kazım Öz.
Evet, peki bu yarışma filmlerini de Ankaralı sinema severler izleyebiliyorlar herhalde, değil mi?
Tabii ki, kesinlikle, tabii.
Evet, peki kimler katılmışlardı konuklardan da, sinema dünyasının ünlü isimleri var mıydı?
Vardı işte. İzzet Günay'a bir sene onur ödülü verdik. Kendisine de hediyeyi Hülya Koçyiğit teklif hediye demeyeyim, plaketini. Hülya Koçyiğit takdim etti.
Evet, eski iki sinema devi buluştular yani Ankara'da.
Kesinlikle birlikte pek çok filmde
rol aldılar. Evet.
Rol aldılar. Onun dışında Sanat Çınarı ödülünü Ahmet Say'a aldı. Ankara'dan ünlü yazar ve müzisyen, aynı zamanda Fazıl Say'ın da babası biliyorsunuz. Kendisinin evet. müzik üzerine pek çok kitabı vardır. Ansiklopedi çıkarı. Oyuncular Sendikası. Oyuncular Sendikası'nın ödülünü de özellikle bu çocuk emeği sömürülmesine karşı mücadele eden mücadele etmekte ve ödülü de aldı.
Evet.
Peki
efendim, birazdan hatırlayınca söylersiniz. Peki bu arada şimdi Ankara'nın en köklü festivallerinden dedik. İşte tüm bu kapsamlar çerçevesinde en köklü festivallerinden oluyor. Ne güzel.
Tabii.
Peki,
çok
yönlü. Film gösterimleri Ankara'daki tüm sinemalarda mı yoksa belli başlı sinemalarda mı?
Şimdi filmler Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gösteriliyor.
Evet.
Kısa filmler ve belgeseller Çağdaş Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. Özellikle atölye çalışmaları da Göte Enstitüsü'nde yapıyoruz.
Evet. Dolayısıyla internete girdikleri takdirde de nerelerden hangi filmleri izleyebileceklerini, daha doğrusu festival programını dinleyicilerimiz görebilirler galiba.
Tabii ki. tabii her tarafta var. Epey de dağıttık. Sinemadan da program alabilirler. Şeyde de var tabii, internette de var.
Sayın İnci Demirkol, efendim çok teşekkür ediyoruz hayatın seslerine katıldığınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Hoşçakalın. İyi günler.
Geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar ettiğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği. Ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yerin eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülü. Güle baktıkça çırpını yüreği. Ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez.
Sözcükler. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün yemek kitaplarından söz edeceğiz. Evet, lezzetli cümlelerimiz olacak. Lezzetli cümleler kuracağız ama tabii ilk yemek kitabından mı başlayacağız, değil mi?
Aslında çok bilinen bir yemek kitabından başlayacağız ve bence çok bilinmeyen bir ilk yemek kitabından da bahsetme şansımız olacak. Hemen hemen herkesin bildiği aşçıların sığınağı diye tercüme edebileceğimiz Melceut Tabain diye adlandırılan 1844 yılı bir yemek kitabı var. Bilinen en eski yemek kitabı olarak kabul ediliyor bugün, hı hı. Bakıldığında. Yazarı ilginç biri. Zevk ve sefayı sevenlere nefis ve nadir yemekler sunabilmek için yazmış kitabı. Yıllarca Mehmet Kamil Bey bir tıp doktoru, tıp fakültesinde hoca.
Tabii yani sağlıkla yemeği birlikte düşününce bir tıp doktorunun yazmış olması da
normal. Aslında 2. Mahmut döneminde padişahın yenileşme ve batılılaşma hareketi çerçevesinde bir özendirme hareketi olarak da kabul ediliyor. Zaten Mehmet Kamil Bey görevli olduğu okul da böyle bir okul, böyle bir üniversite. Şöyle söylüyor ön sözünde, hep aynı yemeklerin yenilmesinden bunaldıklarını, ev hanımlarının artık yemek öğrenemediklerini, ki ev hanımı deyince tabii bizim şimdiki ev hanımı gibi düşünmemek lazım, konakları düşünmek lazım, evet. Hatta saray yavruları demek daha doğru olur. Aşçıları iyi yönlendiremediklerini, lokantacı gibi, hani o dönemde pek olmasa da işte bugünkü restoranlara, lokantalara benzer aşçıların aş evlerinde de imkanların zorladığını, yemeklerin hep sınırlı kalması, ekonomik koşullar dolayısıyla imkanların izin vermediğini, ama iyi yemek yemenin insanı iyileştireceğini, yani daha iyi bir sağlığa, zindeliğe kavuşturacağını söyleyerek ön sözünde böyle bir girişle yemek tarifleri veriyor. Epeyce bir yemek tarifi var. 9 baskısı yapılmış, yaklaşık 40 yıl boyunca en çok okunan kitap, yemek kitabı olarak baskısı olan bir kitap söylememiz lazım.
Merak ettim, o eski yemekler neymiş, hani daha yeni hanımlara sunulan.
Aslında bizim şu ana kadar genel olarak bu yemek kitapları için söyleyeceğimiz şey şu: temelde bölümleyebiliyor olmakla yemek kitabı yazıyorlar. Yani işte et yemekleri, hamurlar,
çorbalar,
sebzeler, çorbalar gibi ayrılıyor.
Tatlılar.
Epeyce bir yemek var içerisinde, ki şunu da söylememiz lazım. 18. yüzyılda yazarı çok iyi bilinmeyen bir kitabın aslında tercümesi gibi, çağdaş bir tercümesi gibi 1844 için bu kitap. İçindeki yemekler arasında neler var? Bizde çok bilinmeyen elmasiyeler var. Bugün çok yapılmayan. Sonraki kitaplarda da geçiyor elmasiye. Bir herhangi bir şeyin tatlı ya da tuzlu olabilir. O zaman için en yüksek teknoloji demeyelim de, ulaşılması yemek için en zor şey aslında yazın soğuk bir şey olması. Et de tehlikeli bir şey bakteri açısından. Elmasiye bir tür dondurulmuş et suyu. Bugün hiç bulyon tarzı şeyleri biliyoruz, ama bir yemek başlangıcı olarak balık, tavuk ve etin, yani kırmızı etin, hı hı, suyunun ortak çıkarılıp dondurularak, buz üzerinde soğutularak bir tür kabın ters çevrilmesiyle elde edilen bir tür et jölesi gibi bir
Peki,
şey aslında.
O jöleyi nerede muhafaza etmişler?
Pişirilip buz üzerinde soğutulduktan sonra hızla servis ediliyor. Öyle pek
muhafaza edilmiyor.
Edilmiyor. Yine bizim burada bugün artık hiç yapmadığımız, benim en azından bilmediğim, hani dolmaları, sarmaları biliriz ama şeker kamışı gibi kamışların arasında pişirilen bir tür et var, ciğer. Ciğeri, işte karaciğeri ezerek bir tür püre haline getirip, işte kalemler tabir ediliyor, pişirme kalemleri. Pişirme kalemlerinin arasına sıkıştırılıyor. Et suyu içerisinde pişiriliyor. Sonra bu kalemler vurularak içindeki ciğer ezmeleri çıkarılıyor. Aynı bir ilik gibi. Hatta Mehmet Kamil Bey demiş ki, bu ilik yemek neyse bunu yemek de odur. Pişirilip yedirile çocuklara. Bu tür bir sahte ilik dolması var mesela.
Ama çok da sağlıklı olduğu düşünülüyor ki çocuklara bile. Evet, yedirile denediğine
göre. Bunlar mesela artık çok bizde olmayan, çok zahmetli ya da artık ihtiyaç duyulmayan bir şekilde yemekler.
Evet. Değişik pişirilme usulleri var. Evet. Değil mi? Anladığım
bir kere
kadarıyla.
Ağır ateşte pişirilmesi gerektiği için ve ateş kontrolü şimdiki kadar olmadığı için yemekler de ona uyumlu. Ben birkaç yemek kitabından daha bahsetmek isterim. Özellikle bir tanesi var ki önemli. Yazarı bir hanım çünkü. Rabia Rıfat Hanım'ın ev hanımlarına mahsus Alaturka pasta tarifleri ve Alafranga ve Alaturka nefis yemekler olmak üzere iki yemek kitabı var. Şimdi bunlardan Alafranga ve Alaturka nefis yemekler tarif yemek kitabı 1929 yılında basılmış ve Latin harfleriyle yani bizim alfabemizle basılmış ilk yemek kitabı. Hmm. Biraz önce bahsettiğimiz doğal olarak 1844 Osmanlıca olarak basılmış bir kitap.
Peki el yazması mı?
Hayır, matbaa baskısı 29 Ocak 1929'da İstanbul'da yayınlanmış bir kitap bu. Tekrar baskıları çok fazla olmamış. O yüzden uzun yıllarda kaybedilmiş. Sonra sahaflar tarafından bulunmuş bir kitap. Önemli bir kitap. Çünkü evet. Bu Rabia Rıfat Hanım'ın sosyal hayata ilişkin yazıları çok önemli. Ki kendisi... yine 1925-26'da bir yıllık çıkmış bir Türk Hayatı adlı bir dergide sofra hayatı üzerine haftalık yazılar da yazmış. Ayda iki sayı çıkıyormuş hı hı. dergi. Mesela oradaki ifadeleri çok güzel. Sadece yemek kitabı değil Rabia Hanım'ın kitabı. Yemek tariflerinin yanı sıra sofranın nasıl kurulacağı, nasıl oturulacağı veya...
Sunum var mı içinde?
Evet var. Ve aynı zamanda ilginç olan belki dilci olduğum için yemekleri seven bir dilci olduğum için ilginç olan tarafı yemekte sofrada hangi nakledilecek latifeler başlığıyla hangi konularda sohbet edilebileceğine dair aslında bir görgü kuralları
kitabı gibi
evet. düzenlemiş kitabını. İlginçtir burada Rabia Hanım'ın bu kitabı yazmasındaki sebep hani Mehmet Kamil Bey'in yazmasındaki sebep değişik yemeklerle tanıştırmaktı hı hı. insanları. Rabia Hanım'ın yazmasındaki sebep de şu: bizde diyor o kadar ölçüsüz ki yemekler, ölçeklendirmek istemiş. Yani hani nedir su bardağıyla nedir gramla okkayla ya da dirhemle evet. neye karşılık gelir? Ev hanımı bunu yapmak isterse nasıl yapabilmeli? Bununla ilgili de küçük bir hatıra aktarmış. Abdülaziz'in Avrupa'da verdiği Avrupa'da verdiği bir yemek ziyafeti sırasında tabii aşçılar da İstanbul'dan gitmişler ve bir pilav pişirmişler. Katılanlardan Napolyon olduğu dile getiriliyor. Napolyon ve eşi Özen'i çok beğenmiş pilavı ve kendi aşçılarını Abdülaziz Han'ın aşçısına göndermişler ve demişler ki öğren bu pilavı bize de pişir. Fransız aşçı gitmiş fakat bir türlü tarifi alamamış. En sonunda bizdeki Mehmet Ağa demiş ki ben pişireyim sen de gör. Pişirmiş. Fakat Fransız aşçı yine anlamamış çünkü pilav büyük ölçeklerde pişirildiği için bir sürü ustalığı da var. Ve sonunda demiş ki bana bunu yaz da ver. Mehmet Ağa'nın verdiği cevap güzel. Bizde şarkta tarif olmaz, aynı olur. Görüp yapacaksın, ustalığımız budur.
Budur, evet.
Rabia Hanım da diyor ki kitabında bu yüzden çok fazla tarif kaybediyoruz. Ben bu tarifleri kaybetmemek için ölçeklendirmek istedim. Ev hanımları da yapsınlar. Önemli bir kitap. Tekrar basımları var. İnternet üzerinden de kitap içeriğine ulaşmak mümkün.
Öyle
tariflerine.
Mi? Hmm.
Çok uygulanabilir tarifler mi bilmiyorum. Hemen vaktimiz müsaitse Rabia Hanım'ın yufkalı süt tatlısından biraz bahsetmek isterim.
Evet.
yani neyden bahsediyoruz içerik olarak dinleyicilerimiz açısından da belki yol gösterici olur. Şimdi harcı için diyor. Yarım okka yufka yani aşağı yukarı 300 gramdan biraz fazla diyelim 300-350 gram arası yufka, 3 okka süt yani işte aşağı yukarı bir 1 litre civarı bir sütten bahsediyoruz, 15 yumurta.
Of.
Yine bir 350 gram kadar un, 50 dirhem sade yağ.
Yani
sade yağ şöyle aşağı yukarı bir 200 gram civarı diyebiliriz. Sade yağdan bahsediyor. Sade yağ ile tereyağı ayrı.
Pakete yakın, öyle mi? Evet.
Daha yoğun bir yağ. Bizim şimdi bildiğimiz tereyağını koruma koşulları, yani buzdolapları olmadığı için tereyağı ekşiyebiliyor. Onu az ateşte uzun süre eriterek çökeltiyorlar. Yani sütün içinde bozulabilecek protein yapısı orta ateşte yanmadan damıtılıyor. Dolayısıyla sade yağ dönüşüyor, yoğun bir yağ. Sade yağ kullanılıyor. Bunlarla yaptığı tatlıyı ben kısaca şöyle özetleyebilirim. Evet. Yufkaların arasına yağ koyuyor, sütü ve yumurtayı, 15 yumurtayı, sarısını ve akını ayırıyor, çırpıyor. Sütle bir tür bugünkü muhallebi ya da puding diyebileceğimiz bir şeye dönüştürüyor. Sütün üstüne yufkaları
da... O unla yapıyor herhalde,
evet,
onu.
Unla. Evet, yufkanın da pişiriliyor, pişirilmesiyle aynı fırında ayrı ayrı pişiyorlar önce. Sonra bu muhallebi şekerle karıştırılıp yufkanın üstüne konuluyor ve o bayağı katılaştıktan sonra dilimlenerek servis yapılıyor. Bugün bilinen bir tatlı değil. Hani en yakını
Laz böreği,
Laz
belki
böreği
diyebiliriz.
Olabilir, evet. Ama o da şerbetlidir. Bu şerbetsiz.
Evet, bu şerbetsiz. Evet.
Yine mutlaka anılması gereken yemek kitapları arasında Ermeni ustaların yemek kitapları var. Çok değerli kitaplar. Türkçe fakat Ermeni alfabesiyle basılmış kitaplar. Özellikle bir tanesi, yazarı belirsiz, 1927'de Mükemmel Yemek Kitabı diye bir kitap. 622 tarif var içerisinde.
Bunların peki arasında, uygulanabilir tarifler mi onlarda?
Çok. Evet. Ama bugün mesela çok bilmediğimiz omlet çorbası gibi, zümrüdiye gibi bir çorba, çorbalar var. Hemen söyleyeyim, bizde bugün artık hani yurt dışından gelebilecek bir tür ithal ürün olan topyaka, ki Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin tohumlarından elde ediliyormuş. O dönem kullanılıyor. Yani arada bir yerde onu kaybetmişiz. Çünkü hani bu unlu muhallebiler ya da kıvam arttırıcı, örneğin zümrüdiye çorbasının içinde kıvam arttırıcı olarak topyeka unlu kullanıyorlar. Anadolu'da yetişen bir şey değil. Bırakın Akdeniz çevresinde bile yetişen bir şey değil. Güney Amerika'dan elde edilen bir şey, o kökenli.
Evet.
Çok sıklıkla karşılaşılan bir ürün. Yine beş ayrı Ermeni yazarı, Ermeni ustanın yazdığı bir kitap var. 1931 baskısı mutfak kitabı. Hem onu da söylemem gerekir. Bu beş Ermeni ustanın biri pastacı, biri dönerci, biri et lokantası sahibi, dolayısıyla et ustası. Ayrıca pastırma ustası. Yine ayrıca içki üreten ve şerbet üretenler.
Hı hı.
Bunlar ayrı ayrılar. 806 sayfaymış. 500 Anadolu tarifi, 100 Avrupa tarifi varmış. Yine bu kitabın tekrar basımı da var.
Var. Peki ilginç isimler var mı bu tarifler arasında?
Var. Hemen söyleyelim. Menekşe şerbeti var mesela, sıklıkla kullanılan.
Menekşeden yapılmıyor,
evet,
herhalde.
Evet, menekşeden öyle yapılıyor. Mi? Menekşe kokulu. Çiçek şerbetleri var. Hani biz gül şerbetini biliriz. Fakat menekşe şerbeti var. Çeşitli süt tatlıları var. Bu 600 tarifin arasında usuller var epeyce bir. Hani biz Ermeni tarifleri olunca topik biliriz ama hani şu anda dinleyicilerimiz göremiyor ama siz görebilirsiniz,
evet,
içindekileri. Örneğin nazlı aş var. Tarifine ulaşabilmem mümkün olmadı. Pek çok balık tarifi var. Yani bugün hani sorsak ya da bir balık restoranına, balık lokantasına gitsek bulabileceğimizin 2-3 katı kadar balık tarifi var. Asude helvası var. Hayırlı haberler alındığında yapılırmış. İçinde meyveler olan. Dediğim gibi tekrar basımları ve internette de karşılığı var. İlginç bir alan. Yemek yemeyi ve pişirmeyi seven herkese tavsiye edilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgileri yine bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Ali Serin yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri. Bilecik 25 yıl.